Ayrım 13.
Adamlara bir uyuşukluk çökmüştü. Önlerine bakıp duruyorlardı. Konuşacak enerjileri kalmamış gibiydi. Aralarında üstleri başları peşmürde, mutsuz görünüşlü kadınlar da vardı. İnsanlar etlerini isteksizce, düşünceli düşünceli kemiriyorlar, yemekleri bitince ellerini üstlerini başlarını siliyorlardı. Hava onların mutsuzlukları ve uyuşuklukları ile ağırlaşmıştı. Jim ile kampı dolaşmakta olan Mac de huzursuzdu. Bir şeyler yapmalılar diye söyleniyordu. Ne olursa olsun umurumda bile değil. Onların böyle bomboş oturmalarına göz yumamayız. Grev parmaklarımızın arasından kayıp gidecek. Nesi var bunların Allah aşkına? Daha bu sabah bir insan öldürüldü. Yalnızca bu neden için biraz gayretli olmaları gerekirdi. Oysa öyle oldu. Hepsi yığılmış, yıkılmış haldeler. Onları bir şeyle meşgul etmeliyiz. Şunların gözlerine bak Jim. Belli bir yere baktıkları yok. Hepsinin bakışları bomboş. Öyle. Kendilerini düşünüyorlar. Her biri bu işin kendisine ne kadar zarar vereceğini ya da savaşta kazandıkları paraları düşünüyorlar. Çözülmeye başladılar bile. Bir şey yapayım öyleyse. Harekete geçirelim şunları. Ne yapabiliriz ki? Bilemiyorum. Bir çukur kazdırmanın bile yararı olur şu anda. Bir şey ittirsek, herhangi bir şey kaldırtsak ya da hepsini aynı yönde yürütebilsek. Ne olursa olsun bir şey yapamadığımız, onları harekete geçiremediğimiz takdirde birbirleriyle kavgaya başlayacaklar. Aksilenecek hepsi. Yanlarından geçen London sözün sonunu duymuştu. Kim aksilenecek? Mac döndü. Merhaba London. Bu millet konusunda konuşuyorduk. Hepsi iplik iplik çözülüyorlar. Farkındayım. Bunu anlayacak kadar uzun süre bulundum bunlarla. Eğer onları bir işe koşmazsak aralarında kavgaya başlayacaklarını söylüyordum. Başladılar bile. Bu sabah kampta bıraktığımız grup arasında hır çıkmış. Heriflerden biri bir başkasının karısına sulanmış. Öteki de gelip makasla yaralamış herifi. Doktor gereken müdahaleyi yaptı. Kan kaybından gidecekti yoksa. Gördün mü Jim? Sana söylemiştim. Dinle London. Deacon bana kızgın. Benim sözlerime kulak bile asmaz ama seni dinler. Bu adamları başları belaya girmeden ayağa kaldırmamız gerek. Biraz yürüsünler. Çukur kazıp doldursunlar. Önemi yok ama bir iş yapsınlar. Biliyorum. Gri gözcülüğüne ne dersin? Olur ama şimdilik pek iş yok sanırım. Herifler kıçlarını kımıldatacaksa bize ne? Akıllısın London. Deacon'ı da kandır da 50'şer kişilik gruplar halinde ayrı ayrı yönlere göndersin milleti. Yoldan ayrılmasınlar. Elma toplayan görürlerse engel olsunlar. Oldu dedi London. Dönüp Deacon'ın çadırına doğru yürürken. Mac, sen benim de grev gözcüleriyle gidebileceğimi söylemiştin dedi Jim. Benim yanımda kalmanı tercih ederim. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama. Peki, öyleyse gruplardan birine katıl. Ama yanlarından sakın ayrılma Jim. Burada seni tanıyorlar artık. Ele geçmemeye çalış. Deacon ile London'ın çadırdan çıktıklarını gördüler. London hiç durmadan konuşuyordu. Deacon'ı işe katmakla yanlış bir iş yaptık galiba dedi Mac. Kamyonuna, çadırına, çocuklarına çok bağlı. Çok dikkatli. London daha iyi bir başkan olabilirdi. London'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Acaba Deacon'ı attırıp yerine London'ı seçtirtebilir miyiz diye düşünüyorum. London'ı daha çok seviyorlar gibime geliyor. Deacon'ın malı mülkü çok. O portatif ocağını gördün mü? Adamlarıyla birlikte yemek bile yemiyor. Bir çalışmaya girip London'ı seçtirtme çaresini arasak diyorum. Deacon'ın soğukkanlı olduğunu sanıyordum ama şimdi bakıyorum da gereğinden çok soğukkanlıymış. Bize milleti biraz heyecana getirtecek biri gerekli. Deacon grev gözcülerini ayırıyor işte dedi Jim. Jim 50 kişilik bir gruba katıldı. Kasabanın aksi yönünde yola çıkıp yürümeye başladılar. Yola çıkar çıkmaz da adamların uyuşuklukları kaybolmuştu. Hızlı adımlarla yürüyorlardı. Grubun başında zayıf yüzlü Sam vardı. Hem yürüyor hem de adamlarına talimat veriyordu. Taş toplayın, ceplerinizi iyice doldurun. Ağaçlar arasından da gözlerinizi ayırmayın. Önünden geçtikleri meyve bahçelerinde kimseler yoktu. Adamlar uyumsuz sesleriyle bir şarkıya başladılar. Adada yılbaşı geldi çattı. Tüm mahpuslar hep birlikte. Adımlarını şarkıya uyduruyorlardı. Yol kavşağından geçerlerken arkalarında bir toz bulutu yükseliyordu. Fransa gibi dedi biri. Ortalık çamurdan geçilmiyorsa Fransa gibidir. Sen Fransa'ya gitmedin ki. Nasıl gitmedim? 5 ay kaldım orada. Hiç de asker gibi yürümüyorsun. Asker gibi yürümek isteyen kim? Yeteri kadar yürüdüm asker gibi. İçimde hala şarapnel parçaları var. Şu grev kırıcılar nerede acaba? Onları korkuttuk sanırım. Çalışan falan yok ortalıkta. Bu grevi kazandık bana sorarsan. Elbette kazandın arkadaşım dedi Sam. Kıçının üstünde oturarak kazandın değil mi? Udalılığı bırak, tamam mı? Polisleri bu sabah iyi korkuttuk ama. Ortalıkta polis falan görüyor musun? Hepsi toz oldular işte. Bu işin sonu gelmeden daha çok göreceksin onları dedi Sam. Sen de dünyadaki diğer ırgatlardan farksızsın işte. Şu anda kral gibisin. Az sonra karnın ağrır, ardından sıvışır gidersin. Öfkeli bir homurtu yükseldi kalabalıktan. Öyle mi sanıyorsun ukala herif? Yapacak bir iş göster de sonra gör bakalım öyle miymiş. Öyle konuşmaya hakkın yok senin. Ne bok yaptın da böyle konuşuyorsun şimdi? Sam yere tükürdü. Ne yaptığımı söyleyeyim. Kanlı Perşembe'de San Francisco'daydım. Bir vuruşta atının üstünden devirdim polisi. Polisler için hazırlanan copları gidip marangozhaneden alanlardan biri de bendim. Hatta anı diye birini hala saklarım. Yalan söylüyorsun. Sen liman işçisi değilsin. Boktan bir meyve toplayıcısısın. Öyleyim elbette. Nedenini öğrenmek ister misin? Ülkenin bütün gemi şirketlerinin kara listesine geçtim de ondan. Gururla konuşuyordu Sam. Sözleri derin bir sessizlikle karşılandı. Ben sizlerin hepinizin toplamından daha fazla şey görmüş geçirmişimdir. Duyduğu hörgörü adamları yatıştırmıştı. Şimdi gözlerinizi ağaçlardan ayırmayın ve bu lafları da kesin artık. Bir süre daha yürüdüler. Bakın, kutular var şurada. Nerede? Şu ağaçların ilerisinde. Jim gösterilen yöne baktı. Orada insanlar var. Biri, haydi liman işçisi göster bakalım kendini dedi. Sam yolun ortasında kıpırdamadan duruyordu. Emirlerimi dinlemeyecek misiniz? Eğer işe yarayacaksa dinleyeceğiz elbette. Pekala, bir arada durun. İlk başta saldırmanızı, sonra da kargaşalık çıkınca tavşan gibi kaçmanızı istemiyorum, tamam mı? Bir arada kalmaya gayret edin. Yoldan çıkıp derin sulama kanalını geçerek ağaçların arasına girdiler. Kutu yığınına yaklaştıkça ağaçlardan inen meyve toplayıcıları heyecanlı bir grup halinde toplanıyorlardı. Kutuların yanında bir kontrolör vardı. Grev gözcülerinin yaklaştıklarını görünce kutunun birinden bir çifte alıp adamlara doğru bir iki adım attı. Çalışmak mı istiyorsunuz diye seslendi. Alaycı seslerden bir koru kendisini yanıtladı. Grevcilerden biri parmaklarını ağzına sokup keskin bir ıslık çaldı. Defolun bu araziden diye bağırdı kontrolör. Burada bulunmaya hakkınız yok. Grevciler ağır ağır ilerlediler. Kontrolör kendi meyve toplayıcılarının ürkek gözlerle olayı gözledikleri kutu yığınına kadar geriledi. Sam omuzu üzerinden pekala burada durun artık dedi. Kendisi bir iki adım daha attı. Dinleyin arkadaşlar. Gelin bize katılın. Bizleri arkamızdan bıçaklamayın. Gelin birleşin bizimle. Çabuk adamlarını al ve buradan defol. Yoksa hepinizi tutuklatırım dedi kontrolör. Alaycı sesler, keskin ıslıklar başladı yine. Sam öfkeyle arkasına döndü. Susun ulan kaçık herifler, müziği kesin. Meyve toplayıcılar kaçacak yol arıyorlardı. Kontrolör onlara sakın korkmayın ondan diye güvence verdi. İsterseniz çalışırsınız, sizin hakkınız bu. Arkadaşlar, size bize katılmanız için son bir şans tanıyoruz diye seslendi Sam. Korkmayın ondan diye bağırdı kontrolör. Sesi daha yüksek çıkıyordu şimdi. Ne yapıp yapmamanız gerektiğini o buyuramaz size. İşçiler hiç kıpırdamıyorlardı. Geliyor musunuz diye sordu Sam. Bir yanıt alamadı. Ağır ağır adamlara doğru yürüdü. Kontrolör bir adım daha attı. Silahımın içi saçma dolu. Defolup gitmezseniz ateş ederim. Sam hem yürüyor hem de konuşuyordu. Kimseye ateş edecek değilsin ahbap. Birimizi vurursun belki ama geri kalanımız seni paramparça ederler. Sesi alçak ve sakindi. Adamları da 3 metre berisinden izliyorlardı kendisini. Sam tam kontrolörün önüne gelince durdu. Titreyen silah göğsüne doğrultulmuştu. Konuşmak istiyoruz sadece dedi Sam. Ani bir hareketle eğilip yere daldı. Bir futbol oyuncusu gibi kontrolörün ayaklarına sarıldı. Silah patladı, yerde bir çukur açıldı. Sam olduğu yerde dönüp dizini kontrolörün bacakları arasına sertçe soktu. Sonra yerde acı bir sesle bağırıp çırpınan adamı bırakıp ayağa fırladı. Bir an grevciler de işçiler de donup kalmışlardı. Meyve toplayıcılar çok geç akıl ettiler kaçmayı. Grevciler sövüp sayarak ötekilerin üzerlerine atladılar. Meyve toplayıcılar bir anlık bir mücadeleden sonra yere serildiler. Jim biraz geride duruyordu. Grev kırıcılardan birinin kendisini tutan adamın elinden kurtulup kaçmaya başladığını gördü. Hemen yerden bir topak toprak alıp adama fırlattı. Kesek adamın sırtına çarpar çarpmaz adamı devirdi. Birkaç kişi yere düşen adamın çevresini sardı. Tekmeler atılmaya başlandı. Meyve toplayıcı acıyla bağırıyordu aralarında. Jim kontrolöre baktı. Adamın yüzü üzüntüden bembeyaz, çektiği acıdan ter içindeydi. Sam kontrolörü bırakıp yerde tekmelenen adama doğru koştu. Allah kahretsin, bırakın adamı, çekilin oradan diye bağırmasına rağmen görevciler tekmelemeyi, küfürler savurmayı sürdürüyorlardı. Ağızlarından salyalar akıyordu. Sam yığından bir elma sandığı alıp önüne gelenlerden birinin kafasına indirdi. Öldürmeyin herifleri. Öfke geldiği gibi ansızın yatışıvermişti. Grevciler kurbanlarını bırakıp çekildiler. Soluk soluğaydı hepsi. Jim yerde kıvranıp duran, yüzleri tekmelenmekten darmadağın olmuş 10 kişiye hiçbir heyecan duymadan baktı. Birinin dudağı patlamış, diş etleriyle kanlı dişleri ortaya çıkmıştı. Bir diğeri kolu ters çevrilip öylece bırakıldığı için çocuk gibi ağlıyordu. Öfkeleri geçen grevciler şimdi öfke bezlerinin salgılarıyla zehirlenmişlerdi. Hastaydılar, zayıftılar. Biri sanki müthiş bir baş ağrısı çekiyormuş gibi başını elleri içinde sıkıyordu. Ansızın grevcilerden biri olduğu yerde acı çığlıklar atarak dönmeye başladı. Ağaçların arasından bir silah sesi duyuldu. 5 kişi arada sırada ateş etmek için duraklayarak koşmaya başladı kendilerine doğru. Grevciler ateş hattından kaçmak için ağaçların arasına daldılar. Jim de onlarla koşuyordu. Silah karşısında direnemeyiz. Silaha karşı hiçbir şey yapamayız diye ağlıyordu bir yandan. Gözyaşları önünü görmesine engel oluyordu. Omzuna inen ağır bir darbeyle sendeledi. Grup yola çıktı. Arkalarına bakarak koşmaya devam etti. Sam Jim'in yanında koşuyordu. Tamam durdular diye bağırdı. Grevcilerden bir kısmı panik içinde koşmaya devam edip yol kavşağında kayboldular. Sam diğerlerini yakaladı. Durun diye bağırdı. Durun. Kovalayan falan yok sizi. Yol kenarında durdular. Kaç kişi vuruldu diye sordu Sam. Grevciler birbirlerine baktılar. Ben bir kişi gördüm dedi Jim. Belki de yarası fazla ağır değildir. Kurşunu göğsünden yemişti. Sam dikkatli Jim'e baktı. Senin nen var evlat? Kan içinde kalmışsın. Neresi diye sordu Jim. Sırtın kan içinde. Bir dala çarpmış olmalıyım. Ne dalı be? Sam Jim'in mavi keten ceketini çekti. Bir kurşun da sen yemişsin. Kolunu oynatabiliyor musun? Elbette. Biraz uyuşmuş gibi ama. Kemiği parçalamamış sanırım. Omuz kasında kalmış. Çelik gömlekli kurşun olmalı. Kanama bile fazla değil. Haydi dönelim artık çocuklar. Az sonra burası karınca sürüsü gibi polise dolar. Hızlı adımlarla yürüdüler. Yorgunluk hissediyorsan sana yardım edeyim evlat dedi Sam. Bir şeyim yok. Ateş karşısında tutunamadık Sam. Bir beşken çok esaslıydık ama diye acı acı söylendi Sam. O grev kırıcılarının canlarını okuduk. Kimseyi öldürdük mü dersin? Sanmıyorum. Bazıları bir daha eski durumlarına dönemeyecekler ama. Korkunç bir şey değil mi? O dudağı parçalanmış herifi gördün mü? Dudağını dikerler, önemli değildir. Bunu yapmamız gerek evlat, yapmamız gerek. Bize katılmadıkları takdirde onların içine korku salmalıyız. Biliyorum dedeciğim. Beni endişelendiren onların durumu değil. Uzaktan canavar düdüğü sesleri geliyordu. Hendeye atlayın çocuklar diye bağırdı Sam. Polisler geliyor, yatın yere. Adamlarının hepsinin yol kenarındaki derin su kanalına yatmalarını bekledi. Motosikletler yanlarından hızla geçip kavşağa geçtiler. Arkadan da bir can kurtaran gidiyordu. Motosikletler kavşakta dönüp gözden kaybolana kadar grevciler başlarını kaldırmadılar. Sam ayağa fırladı sonra. Yürüyün haydi, acele etmemiz gerekli. Yol boyunca koşmaya başladılar. Güneş artık batıyordu. Akşamın mavi gölgesi inmişti yola. Koca bir bulut gemi gibi güneşe doğru yüzüyor, güneşe yaklaştıkça koyu renkli kenarları kızarıyordu. Can kurtaran geri dönerken grevciler yine hendeye atladılar. Motosikletliler bu kez daha ağır ilerliyor, polisler geçerken ağaçların arasına bakıyorlardı. Ama eğilip hendeğin içine bakmadılar. Akşam çökerken grev gözcüleri de kampa dönmüşlerdi. Jim'in ayakları titriyor, dizleri tutmuyordu. Omzu çok ağrıyordu artık. Uyuşmuş olan sinirleri uyanmaya başlamıştı. Adamlar kampın içinde dağıldılar. Mac Jim'in yanına geldi. Gencin yüzünün sararmış olduğunu görünce koştu. Ne oldu Jim, yaralandın mı? Pek önemli değil. Sam omzumdan vurulduğumu söylüyor. Ben yarayı görmedim. Çok acımıyor ama. Mac'in yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Tanrım, seni bırakmamalıydım. Neden? Ben korkak mıyım? Değilsin ama tek başına bırakılacak insan da değilsin. Haydi gel doktora göstereyim seni. Az önce buradaydı. İşte orada şimdi. Hey doktor. Jim'i beyaz çadıra soktular. Bu çadır yeni geldi. Doktor burasını hastane olarak kullanacak. Sonbahar karanlığı hızla bastırıyor, göğün batı tarafını kaplayan kapkara bulut gecenin gelişini hızlandırıyordu. Burton Jim'in gömleğini çıkarırken Mac de feneri tuttu. Burton yarayı sıcak, steril suyla iyice yıkadı. Talihin varmış dedi. Mermi kurşun olsaymış omzunu paramparça ederdi. Şimdi kasın ortasında küçük bir delik var. Mermi delip geçmiş. Bir süre omzun kas katı kesilecek. Becerikli elleri yarayı temizlemiş, sarıp bağlamıştı. Önemli değil. Bir iki gün istirahat et. Meg, ben daha sonra Al Anderson'a gidip bakacağım. Sen de gelmek ister misin? Elbette. Jim'e bir fincan kahve getireyim de. Jim'in eline bir teneke kutu içinde kapkara zehir gibi kahve tutuşturdu. Gel otur bakalım. Yere ittiği bir sandığın üstüne Jim oturdu. Meg de yere uzandı. Ne oldu Jim? Grev kırıcıların üstüne yürüdük. Meg, bizimkiler herifleri döve döve pestillerini çıkardılar. Başlarına tekmeyle vurdular. Biliyorum Jim, korkunç bir şeydir bu ama bize katılmadıkları takdirde yapacak başka şey yoktur. Bunu yapmamız gerekli. Bir koyunun kesilmesini seyretmek de hoş değildir ama etini yemek için buna zorunluyuz. Sonra ne oldu peki? 5 kişi ateş ede ede üzerimize yürüdüler. Bizimkiler tavşan gibi kaçtılar, karşı koyamadılar. Ellerinden başka karşı koyacak şeyleri yokken neden buna kalkışsınlar ki Jim? Ben yaralandığımı fark etmedim bile. Bizimkilerden biri vurulup düştü. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Ötekiler 30 grev kırıcı getirdiler. Başlarına hiçbir şey gelmemiş, adamlarla bir kere konuşmuşlar. Onlar da bize katılmaya razı olmuşlar. Uzanıp Jim'in bacağını okşadı. Omuzun nasıl şimdi? Biraz sancıyor, çok değil ama. Jim, yeni bir başkanımız olacak sanırım. Deacon'ı kovdunuz mu sonunda? Kovmadık ama başımızda değil artık. Dick biraz battaniye buldum diye haber yollamıştı. Deacon'ın yanına 6 kişi alıp o yeni kamyonuyla gitti. Gidenlerden biri geri dönüp bize olanları anlattı. Battaniyeleri yüklemiş dönerlerken kasabanın çıkışında yere atılmış çivilerden lastikleri patlamış. Lastiği değiştirmek için durmuşlar. Tam o anda silahlı 8-10 kişi üzerlerine saldırmış. Altısı bizimkileri hareketsiz tutarlarken diğerleri kamyonu parçalayıp ateşe vermişler. Deacon silah üzerine çevrilmiş kıpırdamadan duruyormuş. Yüzü mosmor, sonra bembeyaz kesilmiş. Birden bir kurt gibi uluyarak adamların üzerlerine atılmış. Bacağından vurmuşlar ama pes etmemiş Deacon. Koşamayınca emekleyerek saldırmış üzerlerine. Ağzından kuduz köpek gibi salyalar akıyormuş. Çıldırmış düpedüz. O kamyonunu dünyada her şeyden çok severdi. Dönen adam onun öyle saldırmasının müthiş bir şey olduğunu söyledi. Kudurmuş bir köpek gibi hırlıyormuş da. Isırmaya çalışmış herifleri. Tam o anda trafik polisleri gözükünce asayiş komitesi toz olmuş. Polisler Deacon'ı tutuklamışlar. Bizim arkadaş bütün olayı çıktığı bir ağaçtan izlemiş. Deacon polisin elini ısırmış. Çenelerini açabilmek için ağzını bir tornavida sokmak zorunda kalmışlar. Hiç öfkelenmeyecek dediğim adam bu işte. Şimdi içeride. Onun yerine London'ı seçecekler sanırım. Bana epey serin kanlı gibi görünmüştü dedeciğim. Kamyonuna el sürmediğime sevindim doğrusu. Mac eliyle yerdeki toprağı toplayıp bir öbek yaptı. Sonra üstüne vurup düzleştirdi. Ben biraz kaygılıyım Jim. Dick bugün hiç yiyecek göndermedi. O battaniyelerden sonra hiç haber alamadık ondan. Şimdi kalan fasulyeyi domuz kemikleriyle pişiriyorlar ama bunun dışında biraz mısır unundan başka bir lokma yiyecek kalmadı. Dick'i yakalamışlar mıdır dersin? Mac biraz daha düzleştirdi toprak öbeğini. Dick tilki kadar kurnazdır. Onu yakalayabileceklerini sanmam. Ne olduğunu bilemiyorum ama buraya yiyecek bulmamız lazım. Bu herifler aç kaldıkları anda her şey biter. Belki bir şey toplayamamıştır. O domuzu bu sabah göndermişti ya. Öyle. Domuz şimdi fasulyeye karıştı artık. Dick bu adamları doyurmak için ne kadar yiyecek gerektiğini bilir. Sempatizanları örgütlemiştir şimdiye kadar. Milletin durumu nasıl diye sordu Jim. Epey düzeldiler. Bu öğleden sonra canlandırdı onları. Yaşam doldurdu. Belki aceleye getirmiş olacağız ama cenazeyi yarın kaldırmamız gerekli. Bu onları bir süre istim üstünde tutar. Çadırdan dışarı başını uzattı Mac. Şu buluta bak hele. Dışarı çıkıp başını kaldırdı. Kalın bir bulut tabakasıyla kapkaraydı gökyüzü. Aniden çıkan rüzgar tozu toprağa savurmaya, ateşlerin dumanını dağıtmaya, çadır bezlerini aralamaya, kampı çevreleyen elma ağaçlarının arasında ıslıklar çalmaya başladı. Yağmur bulutuna benziyor dedi Mac. Umarım yağmur falan yağmaz. Yoksa sıçan sürüsü gibi boğulur gider bu insanlar. Sen olabilecek şeyler konusunda gereğinden fazla endişe duyuyorsun Mac. Hep endişelisin. Bu insanlar açık havada yaşamaya alışkındırlar. Biraz yağmur hiçbir şey yapmaz onlara. Sen her şeyi dert ediniyorsun kendini. Beck yine yere çöktü. Belki de haklısın Jim. Grevin başarısızlığa uğrayacağından öylesine korkuyorum ki belki de bazı şeyleri hayal ediyorum. Başarısızlığa uğrayan o kadar çok grev yaşadım ki Jim. Ama sana ne bundan? Sen bunun huzursuzluğu pekiştirici bir şey olduğunu söylemiştin. Orası öyle. Grevin şimdi kırılması pek önemli değil herhalde. Millet Joey'nin nasıl öldürüldüğünü, Deacon'ın kamyonunu kolay kolay unutamaz artık. Yaşlı bir koca karıdan farkın kalmadı Mac. Benim grevim bu. Yani ben bunu kendi grevimmiş gibi hissediyorum. Bundan sonra kırılmasını da istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak Mac. Ha, sen ne bilirsin bu konuda? Bu sabah düşünüyordum da, hiç tarihi okudun mu Mac? Okulda biraz okumuştum, neden sordun? Yunanlıların Salamis Savaşı'nı nasıl kazandıklarını bilir misin? Belki bilirim, belki bilmem, hatırlamıyorum. Yunanlıların tüm gemileri limanda sıkışıp kalmıştı. Bir an önce dışarı çıkmak istiyorlardı ama önlerinde Pers donanması vardı. Yunanlı amiral kendi askerlerinin kaçacaklarını bildiği için düşmana kendilerini sıkıştırmaları için haber sızdırmış. Ertesi sabah Yunanlar kaçacak delik kalmadığını, limandan çıkmak için ancak savaşmak gerekeceğini görmüşler ve savaşıp kazanmışlar. Pers donanmasını darmadağın etmişler. Jim sustu. İşçiler ocaklara doğru yürüyorlardı. Mac avucunun içiyle toprağı bastırdı. Ne demek istediğini anlıyorum Jim. Buna ihtiyacımız yok şu anda ama olduğu takdirde de bir fikirdir doğrusu. Ben seni buraya bir iki şey öğretmeye getirdim. Oysa sen bana öğretmeye başladın. Saçmalama dedi Jim. Pekala öyle olsun. Milletin yemeğin hazır olduğunu nasıl anladığını merak ediyorum doğrusu. Zihinden geçeni okuma belki ya da akrabalarınkine benzeyen bir duyuları vardır. Gidiyorlar işte haydicim gel bir şeyler yiyelim. Yemekleri domuz yağında yüzen fasulyeden oluşuyordu. Mac ile Jim çadırlarından aldıkları kutularla kuyruğa girdiler. Yemeklerini alınca yürüdüler. Jim cebinden tahta bir kaşık çıkartıp fasulyeyi tattı. Ben bunu yiyemem Mac. Daha iyi şeylere alışkınsın öyle mi? Yemek zorundasın. Mac kendisininkinden bir kaşık tadar tatmaz kutuyu yere boşalttı. Sakın yeme Jim. Fasulye ile yağ mideni bozacaksın. Çocuklar kıyameti kopartacaklar şimdi. Çadırlarının önlerine oturmuş yemek yemeye çalışan adamlara baktılar. Fırtına bulutu gökyüzüne yayılıp yıldızları örtmüştü. Biri aşçıları öldürmeye kalkışır artık dedi Mac. Haydi London'ın çadırına gidelim. Deacon'ın çadırını ortalıkta göremiyorum Mac. Bayan Deacon çadırı söküp kasabaya gitti. Garip adam şu Deacon yine de parası olacak işi bitmeden. Haydi London'ı bulalım. London'ın çadırına doğru yürüdüler. İçeride ışık yanıyordu. Mac çadırın kapağını araladı. London bir sandığın üstünde elinde bir kutu sardalya balığı ile oturuyordu. Esmer Liza ise yerde çiltenin üstünde bebeğini emzirmekteydi. İçeri girenleri görünce battaniyenin ucuyla çıplak memesini örttü. Adamlara hafifçe gülümseyip bebeğine döndü yine. Yemeğe yetiştik dedi Mac.